Ayrım 4. Uluslararası kör ve az gören kadınların mesleki eğitimi, mesleki rehabilitasyonu, istihdamı ve sosyal hayata uyum sempozyumu. Sayfa 41. İnsan hakları açısından görme engelli kadın. Avukat Turhan İçli. 6. Körlere Hizmet Vakfı. İnsan hakları kavramı insanlığın gündemine aydınlanma devrimiyle birlikte girdi. Amerikan Bağımsızlık Mücadelesi ve Fransız Devrimi ile birlikte ilan edilen belgelerde yer almaya başladı. En son 10 Aralık 1948 yılında yayımlanan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde en olgun ifadesine kavuştu. O gün bugündür uluslararası pek çok belgede ve sözleşmede geliştirilerek yer almaya devam ediyor. Hukuksal anlamda hak kavramı, hukuk düzeni tarafından kişilere tanınan yetki olarak tanımlanmaktadır. Bu yetki kendiliğinden ve hiçbir çaba gösterilmeksizin elde edilmedi. Aksine, çoğu zaman kan dökülerek ve acı çekilerek büyük mücadeleler sayesinde kazanıldı. Ancak kazanılan ve yasal belgelere giren bu yetkinin, bu belgelere girmiş olması, onun yaşama geçirilmesini güvence altına alamıyor. Onun için de büyük mücadeleleri göze almak gerekiyor. Mücadele güç ile yapılır. Demek oluyor ki her hakkın arkasında o hakkın elde edilmesini, korunmasını ve kullanılmasını sağlayan bir güç vardır. Yani hak güçle kazanılır ve kullanılabilir. İnsan haklarının devamı ve özgürleştirilmesi niteliğindeki kadın haklarının ortaya çıkması ve tartışma gündemine gelmesi 19. yüzyılın başlarına tekabül eder. Feminist hareketler ve mücadeleler sayesinde kadınların da hakları bulunduğu, erkeklerle aynı ve eşit haklara sahip oldukları düşüncesi yayılmaya ve kabul görmeye başladı. Kadın hareketleri çeşitli ülkelerde hükümetler üzerinde etkili baskı grubu oluşturacak bir güce erişti. Anayasalar ve yasalar kadın erkek eşitliği temelinde değişikliklere uğradı. Kadının çalışma yaşamına, toplumsal yaşama ve siyasete katılımında ciddi ilerlemeler meydana geldi. Kadın başbakanlara, bakanlara ve üst düzey yöneticilere daha sıklıkla rastlanır oldu. Elbette 40 bin yıllık erkek egemen anlayışın bilinçaltlarındaki ve tutum ve davranışlardaki izlerini yok etmek, yaşamın tüm alanlarında kadın erkek eşitliğini gerçek anlamda sağlayabilmek, kadına karşı şiddete, ayrımcı değer yargılarına, tutum ve davranışlara bütünüyle son verebilmek için insanlığın topyekün özgürleşmesini, tüm bağımlılık ve sömürü ilişkilerinden kurtulmasını, eşit ve özgür bir dünya için kadın ve erkek cinsimizin el ele tutuşmasını beklemek gerekecektir. Peki ya bütün bu gelişmeler karşısında engelli kadının daha da özelleştirirsek görme engelli kadının durumu nedir? Ne yazık ki bu soruya verilecek iç acıcı, yürek ferahlatıcı bir yanıtımız yoktur. Çünkü bütün bir tarih boyunca olduğu gibi bugün de görme engelli kadın, bırakın toplumun tamamı tarafından 40 bin yıldır ezile gelen, hak ve eşitlik mücadelesi sürdüren kadın tarafından da unutulmuş, göz ardı edilmiştir. Söz gelişi uzun mücadeleler sonucunda kabul ettirilen ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nca 1979 yılında karara bağlanan kadına karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesi, engelli kadının adını bile anmamaktadır. Oysa kadın, kadın olmanın yanı sıra engelli olmaktan dolayı da ayrımcılığa uğramakta ve bu ayrımcılığın önlenmesi için özel bir takım önlemlerin alınması gerekmektedir. Diğer yandan ülkemizde devletin engeller alanındaki örgütlenmesine bakıyoruz. Başbakanlığa bağlı Özürlüler İdaresi Başkanlığı, engellilerle ilgili kuruluşlar arasında koordinasyonu gerçekleştiren ve engelli sorunlarına odaklı en üst kuruluş olduğu halde, kendisine bağlı bulunan şube müdürlükleri arasında engelli kadına ilişkin tek bir müdürlük yoktur. SEÇEK bünyesindeki Özürlülerin ve Yaşlıların Rehabilitasyonu Dairesi Başkanlığı'nın da, İşkur bünyesindeki Sakatlar Şube Müdürlüğü'nün de engelli kadınlarla ilgili bir çalışması bulunmamaktadır. Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde de engelli kadının esamesi okunmamaktadır. Devletin özel olarak kadınlara yönelik örgütlenmesi ve hizmet planlamaları, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü aracılığıyla sürdürülmektedir. Bu genel müdürlük içerisinde de engelli kadına yönelik hizmet veren hiçbir birime rastlanmamaktadır. Söz konusu Genel Müdürlüğün 2009 yılı Ocak ayında hazırlamış olduğu Türkiye'de Kadının Durumu başlıklı raporun 2012 yılına kadarki stratejik hedefleri arasında da engelli kadının adına rastlamak olanaksızdır. Özetlemek gerekirse, toplumda kadının adı yoksa engelli, hele hele görme engelli kadının adı hiç yoktur. Hatta kadın kuruluşları ve örgütleri bile unutmuştur engelli kadını. Ne ki engelli kadını unutmayan birileri var. Engellilerin bizzat kendileri. Bilindiği gibi 1996 tarihinde Kanada'nın Toronto kentinde yapılan Dünya Körler Birliği'nin genel kurulunda Türkiye Körler Federasyonu'nun büyük çabalarıyla benimsenen Birleşmiş Milletlerce Uluslararası Engelli Hakları Sözleşmesi'nin hazırlanıp üye devletlerin imzasına açılması önerisi 10 yıllık kısa bir süre içerisinde 2006 yılının Aralık ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nca kabul edilmiş ve üye devletlerin imzasına açılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti 2007 yılının 30 Mart'ında bu sözleşmeyi imzalayan ilk devletler arasında yer almış, sözleşme 3 Aralık 2008 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanarak yürürlüğe girmiştir. 50 maddelik Engelli Hakları Sözleşmesi'nin 5 maddesinde engelli kadınların sorunlarına ve katılımlarına vurgu yapılıyor. Bilindiği gibi uluslararası sözleşmelerin başlangıç bölümleri o sözleşmenin dayandığı düşünsel temelleri ve diğer uluslararası belgeleri belirtir. Engelli Hakları Sözleşmesi'nin başlangıç bölümünün Q bendinde engelli kadınların ve kızların hem ev içinde hem de ev dışında şiddete uğramaya, yaralanmaya veya istismara, ihmale, ihmalkar muameleye, kötü muameleye veya sömürüye karşı daha büyük bir risk altında olduklarını göz önünde bulundurarak denilmek suretiyle sözleşmenin engelli kadınlara ilişkin temel perspektifini ortaya koymaktadır. Madde 6. Engelli Kadınlar. Sözleşmenin 6. maddesi başlı başına engelli kadınlara ayrılmış olup, engelli kadınlar başlığıyla aynen şöyle denilmektedir. Taraf devletler, engelli kadın ve kız çocuklarının birden fazla nedene dayalı ayrımcılığa maruz kaldığını kabul eder ve bu bakımdan tüm insan hak ve temel özgürlüklerinden tam ve eşit yararlanmalarını sağlamaya yönelik tedbirleri alırlar. Taraf devletler, kadınların tam gelişimini, ilerlemesini ve güçlenmesini ve bu sözleşmede belirtilen insan hak ve temel özgürlüklerini kullanmalarını ve bunlardan yararlanmalarını sağlamak için tüm gerekli tedbirleri alacaktır. Madde 16. Sömürüye, şiddete ve istismara maruz kalmamak. Yine 16. madde. Sömürüye, şiddete ve istismara maruz kalmamak başlığıyla özellikle kadınların karşı karşıya bulunduğu sömürü, şiddet ve istismara dikkat çekmekte ve üye devletler kadın ve çocuk merkezli etkili politikaların yürürlüğe konulmasını istemektedir. Madde aynen şöyledir. Taraf devletler engellilere karşı sömürü, şiddet ve istismar vakalarının teşhisini, soruşturulmasını ve gerekli hallerde kovuşturulmasını sağlamak için kadın ve çocuk merkezli yasa ve politikalar dahil etkili yasa ve politikaları yürürlüğe koymalıdır. Yeterli yaşam standardı ve sosyal korunma başlıklı 28. madde, sosyal korunma ve yoksulluk azaltıcı programlara erişmenin önemine vurgu yaparak, yine kadın, çocuk ve yaşlılara özel olarak dikkat çekmektedir. Sözleşme, hakların ihlali halinde, başvuru mekanizmalarında ve bu hususta Birleşmiş Milletler bünyesinde oluşturulacak kurullarda engelli kadının yerini de ihmal etmemiştir. Bilindiği gibi, bu çeşit uluslararası sözleşmelerle tanınan hakların ihlali halinde devletler veya bireyler Birleşmiş Milletler bünyesinde oluşturulan bir komiteye başvurabilmekte, bu komite nezdinde haklarını arayabilmektedir. Engelli Hakları Sözleşmesi 34. maddesiyle Birleşmiş Milletler bünyesinde bir Engelli Hakları Komitesi kurulmasını öngörürken, bu komitenin oluşumunda eşit coğrafi dağılımın, farklı medeniyetlerin ve yasal sistemlerin temsil edilmesinin, engelli uzmanların katılımının yanı sıra kadın erkek temsilinin de dengeli olmasına dikkat çekmektedir. Yalnız burada şunu belirtmek zorundayız. Türkiye, temel hakları içeren ana sözleşmeyi kabul ederken, bu sözleşmedeki hakların ihlali halinde başvurulacak mekanizmaları içeren ihtiyari protokolü onaylamamıştır. Bu nedenle hakların ihlali halinde Türkiye'li kadınların Engelli Hakları Komitesi'ne bireysel başvuru hakkı bulunmamaktadır. Başlangıçta vermiş olduğumuz bilgiler çerçevesinde kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesi ve ek ihtiyari protokolün ülkemiz tarafından onaylanmasına atıfla Türkiye'li kadınların hak ihlalleri halinde Birleşmiş Milletler bünyesindeki kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi komitesine başvurabilecekleri ileri sürülse de sonuç elde edebilmek olanaksızdır. Çünkü CEDAW cinsiyete dayalı ayrımcılığın önlenmesine ilişkin bir sözleşme olup, engelliye dayalı ayrımcılıktan dolayı bir kadının bile bu komiteye başvurma hakkı söz konusu değildir. Buraya kadar yazdıklarımızı özetlemek gerekirse, şu üç tespiti yapabiliriz. 1. Genel olarak toplumsal yaşamda kadın cinsimiz ayrımcılığa uğramakta, dışlanmakta ve ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmektedir. 2. Ama engelli kadın hem engellilikten hem de kadınlıktan ama özellikle ve öncelikle engellilikten dolayı ayrımcılığa uğramakta, dışlanmakta ve üçüncü sınıf vatandaş muamelesi görmektedir. 3. Kadın ezilen cinsimiz olduğu halde bu özelliği nedeniyle daha duyarlı olması gerekirken engelli kadını unutmakta ve engelliliğe dayalı ayrımcılığa tabi tutmaktadır. İkinci oturum. Görme engellilerin istihdama ve sosyal hayata uyumu. Eyüp Doğan, Türkiye Körler Federasyonu. Bireylerin evlilik yapması için seçeceği kişileri ömür boyu mutlu olabileceği kişilerden seçmeye özen gösterirken, bir diğer açıdan evlendiği zaman dünyaya engelli çocuk getirip getirmeyeceği hususunda da hassas olmalı, ırsi kan uyuşmazlığı veya herhangi bir hastalık döneminde geçirdiği rahatsızlıkları da iyi bir şekilde incelemeli, ona göre evlilik için karar verilmelidir. Diyelim ki bu incelemeler yapıldı, herhangi bir engel yok. Kişiler artık evlenebilirler, mutlu bir yaşantı da bu dönemde başlar. Sağlıklı bir annenin sağlıklı bir çocuğa kavuşması da en büyük idealidir. Özellikle bir annenin hamile kalması itibariyle sağlıklı bir çocuğa sahip olması için daha o dönemde doktor kontrolünde bulunmalı. Çocuk sağlıklı doğmayacaksa bence bu çocuk dünyaya getirilmemelidir. Tıbbın müdahale etmesiyle bütün engeller ortadan kalkıyorsa mesele yoktur. Her şeye rağmen doğum yapan bir annenin çocuğu görme engeli veya başka bir engeli varsa ne yapmalı? Öncelikle çocuğunun engeli olduğunu anne babalar saklamamalı, mutlaka sağlık kuruluşlarına başvurmalı, tedavi yöntemleriyle sakatlığın ortadan kaldırılması için mücadelesini sürdürmelidirler. Bu sırada rehberlik araştırma merkezlerine, özürlü aileleri danışma merkezlerine başvurabilirler. Eğer çevresinde varsa veya tanıdıkları aracılığıyla engelli çocuk yetiştiren tanıdıklarıyla ilişki kurarsa, çocuğunu yetiştirme bakımından kendi bilgileriyle beraber bu ailelerin bilgi ve deneyimlerinden de yararlanarak çocuğunu daha iyi bir şekilde yetiştirip eğitime hazırlayabilir. Bu suretle öncelikle özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde hem anne babanın hem de çocuğun okul öncesi eğitime hazırlanması için destek eğitimi almalıdır. Engelli çocuk 5 yaşına geldiğinde mutlaka okul öncesi eğitime tabi tutulmalı, ilköğretim okuluna da uygun bir şekilde hazırlanmalıdır. Söz konusu ilköğretim okullarında hazırlanan, görme engelli bu çocukların başarılı olmaması için bir sebep kalmayabilir. Burada görme engelli bir çocuğu olan Serpil Genç ve Cemile Sarı'yı anmadan geçmemiz mümkün değildir. Neden mi? Görme engelli doğan kızı İnci için anne Serpil Genç bütün oyuncaklarını elektronik ve sesli oyuncaklardan seçmiştir. Bir bebek ağlayan, gülen, az çok konuşan şekilde alınmıştır. Kedi, köpek, tavuk, horoz, inek, koyun, keçi gibi evcil hayvanların da oyuncaklarını çocuğuna almış, o çocuğa sesleri doğrultusunda hangisinin ne olduğunu da anlatmıştır. Daha 3 yaşına gelen İnci, bebek ağlıyor, gülüyor, kedi miyavlıyor, köpek havlıyor, kuzu meliyor gibi hepsini de daha o yaşlarda öğrenmiştir. İlkokuldan lise sona kadar hep takdirname ile geçmiş, üstün başarılar elde etmiştir. Önümüzdeki yıl için üniversite sınavlarına hazırlanmaktadır. Ümit ediyorum ki orada da üstün başarılar elde edecektir. Anne bu çocuğa öz bakımını öğretmiş, genç kız olmanın ne gibi değişikliklerle karşılaşacağını da bir arkadaş gibi ona anlatmıştır. İnci annesinin özel çabaları ile körlüğün altında kalarak ezilmemiş, iyi bir şekilde yetişmiştir. Serpil Genç'in kızı İnci Genç, annenin verdiği özel gayret ve büyük çabalar neticesinde Anadolu Lisesi son sınıfa kadar gelmiş ve üniversiteye hazırlanmaktadır. Serpil Genç gibi Cemile Sarı da görme engelli oğlunu aile ortamında, eğitim ortamında ve toplum ortamındaki uyumunu daha bebek yaştayken ele almış ve çocuğunun görme engelli olduğunu ilk zamanlar hiç söylememiş ve oğluna gören çocuklar gibi davranmış, o şekilde de yetiştirmiştir. Cemile Sarı oğluna çok iyi bir eğitim aldırırken kendisini işe yerleştirme başarısına da ulaşmıştır. Keçiören Diş ve Ağız Sağlığı Merkezi'nde santral memuru olarak çalışan Burak Sarı, üstün bir çalışma başarısı gösterirken dışarıdan gelen engelli hastalara da yol gösterme bakımından faydalı olmaya çalışmaktadır. Aynı zamanda evli ve çok mutlu bir yuvaya da sahip olmuştur. Bu sevgili yavruların kendi özel çabaları da annelerinin çabalarına destek olmuş, anneler çocuklarının görme engelli olduğunu unutmuş, ileri seviyede toplum içerisindeki eğitim, istihdam ve tamamıyla sosyal hayata uyumunu sağlamışlardır. Görme engelli doğan çocukların yetiştirilmesi ve topluma kazandırılması bakımından Serpil Genç ve Cemile Sarı gibi anneler örnek alınmalı ve doğan çocuklar bu şekilde yetiştirilmelidirler. Bütün anneler, kız veya erkek fark etmez, çocuklarını bu şekilde yetiştirmeye özen göstermelidirler. Bir başka açıdan çocukların rehabilitasyon merkezlerinde de eğitim almaları, toplum hayatındaki yerini alma bakımından, evdeki ve sokaktaki bireysel işlerini de yapmaları bakımından mutlaka faydalı olacaktır. Çocukları özürlü anne babalar olduğu gibi, anneleri ya da babaları özürlü çocuklar da vardır. Sanatçı Ceyda Düvenci'nin annesi öğretmenlik yaparken bir trafik kazası sonucu kör olmuş ve sonraki hayatını görmeden geçirmeye devam etmektedir. Yapılan röportajda sanatçı ve annesi körlüğün hayatlarına getirdiği zorlukları, ailenin birbirleriyle dayanışma içinde olması ve birbirlerine anlayışlı yaklaşmaları sayesinde kolaylıkla aşabildiklerini anlatmıştır. Anne Zümrüt Düvenci, kızı Ceyda Düvenci'yi ünlü bir sanatçı olarak yetiştirme başarısına ulaşmış, körlüğe mahkum olmamak için de yaşam savaşına devam etmektedir. Görme engelliler için rehabilitasyon hizmetleri. Yazımın birinci bölümünde kısaca bahsettiğim şekilde doğuştan görme engelli olan çocuklara beceri düzeyinde rehabilitasyon hizmetleri verilmelidir. Ancak kırsal bölgelerde yetişmiş yetişkin bireyler için rehabilitasyon hizmetleri üçe ayrılmalıdır. Nedir bunlar? A. Uyum rehabilitasyonu. Rehabilitasyonun bu bölümünde çocukların evde, sokakta, çarşı ve pazarda kendilerinin alacağı bağımsız hareket kursu ile toplum içerisindeki uyumu sağlanmalı, görme engellerinden dolayı karşılaştıkları güçlükler asgariye indirilecek şekilde yetiştirilmelidirler. Sonradan gözlerini kaybedenler ve görme engelli doğan bireylerin, eğitimsiz anne babaların veya kırsal bölgelerde yetişen bu görme engelli erkekler için tıraş olmayı, saçını taramayı, kıyafetlerini uyumlu giyinmeyi, masada yemek yemeyi, bardağa su doldurmayı ve yanındaki arkadaşıyla beraber yemek yemenin koşullarının nasıl olacağını, hasılı öz bakımı dahil çevresiyle uyumu, yakın ilişkileri konusunda özverili bir rehabilite kurslarından geçirilmelidirler. Kadınlar için de aynı şekilde uyum rehabilitasyonu verilirken tırnak kesmeleri, saç taramaları, bütün öz bakımı ile beraber ütü yapmaya, yemek servisi yapmaya, bulaşık yıkamaya gelinceye kadar hasılı bir ev hanımının neler yapması gerektiğini düşünerek programlı bir şekilde eğitilmeli ve rehabilite edilmelidir. Çocuk bakımı konusunda da evliyseler çocuklarına hangi şekilde bakacaklarının yine programlı bir şekilde öğretilmeleri sağlanmalıdır. Görme engelliler evli değillerse Evlenmeye hangi koşullarda hazırlanacakları hususunda bilgiler verilmeli, sağlıklı bir şekilde eğitim almaları önerilmelidir. Çiftlerin sağlıklı bir çocuğa kavuşmaları için neler yapacakları da aile hekimleri, danışman hekimler, ana çocuk sağlığı merkezleri ile ilişkiye geçerek hangi koşullarda sağlıklı bir çocuğa kavuşmanın yolları araştırılmalı ve bu konuda çok önemli eğitimler verilmelidir. B. Eğitim rehabilitasyonu. Bu rehabilitasyonda tamamen okuma yazma bilmeyenlere kabartma yazı, bilgisayar kullanmayı öğretmek, Türkiye haritasının ne şekilde olduğunu öğretmek, dünya haritasının ne şekilde olduğunu da ayrıntısıyla öğretmek gerekir. Bu bölümde mesleki rehabilitasyona hazırlanacak şekilde eğitim verilmelidir. Ayrıca okuma yazma bilmeyenlere Braille alfabesiyle kabartma yazı eğitimi verilmeli, karşılaşacakları mesleki eğitim rehabilitasyonunda nasıl bir eğitim alacakları anlatılmalıdır. Mesleki rehabilitasyon merkezine hazırlanmış olarak gelen bireylerin mesleki rehabilitasyon alması daha uygun olacaktır. C. Mesleki rehabilitasyon. Hazırlık aşamasından geçen bu bireylere bilgisayar işletmenliği, web tasarımcılığı, güzel yazma, konuşma, yabancı dil, paket, ambalaj ve montajcılık alanında eğitim verilmeli, santral, müracaat, anons memurluğu gibi alanlarda kurslar verilmelidir. Uyum rehabilitasyonu ve rehabilitasyon 5'er ay süreyle verilmelidir. Mesleki rehabilitasyon ise en az 1 yıl verilmeli. Bu rehabilitasyonun neticesinde verilen sertifikayla özel ve kamu işyerlerinde istihdamları sağlanmalıdır. Umutla gelen bu bireyler, umutsuzlukla geldiği yerlere tekrar gönderilmemelidir. Benim buradaki önerim, iş garantili mesleki rehabilitasyonların kurulması, devletin bu konuya sahip çıkması, yetişkinlerin mutlaka istihdam edilmesinin sağlanmasıdır. Günümüz koşullarında 300 binlerle ifade edilen özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde destek eğitimi alan çocukların ayda 10 saatlik bir eğitimle bu başarılara ulaşmaları kesinlikle mümkün değildir. Bu önerilerimi devlet ele almalı, özel rehabilitasyon ve eğitim kurumlarına havale etmemelidir. Özel eğitim kurumlarından vazgeçilmeyecek olursa, profesyonelce kurulmuş özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri kurulmalı, profesyonelleşmiş eğitim uzmanları tarafından eğitimleri verilmeli, devlet de bunların denetimini üzerinden eksik etmemelidir. Engelli çocuklar 10 saatlik bir eğitimle oyalanıp aldatılmamalı, gözünün içine baka baka veliler aldatılmamalıdır. Toplumdaki asıl yerlerini almaları sağlanmalıdır. Özel eğitim. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı, ülke genelinde 13 ilde 15 kör ve az görenler için ilk öğretim okulu bulunmaktadır. 2002 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Şura toplantısında, toplumun mesleki ve teknik eğitimi ele alınmış, bir haftalık bir çalışmada gerçekleştirilmiştir. Türkiye Körler Federasyonu'nun temsilcisi olarak bu şurada ben görev almıştım. Federasyon olarak kendi penceremizden bakarak, görme engellerinin de mesleki ve teknik okullara alınabilmesi için öneride bulunmuştum. Bu önerimiz kabul edilmiş, ancak devletin Anadolu Meslek Liseleri ve Teknik Liselerine görme engellerinin alınması halen gerçekleşmemiştir. Sebep, Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitimle ilgili yönetmeliklerinde bulunan engelleyici maddelerdir. Milli Eğitim Şurası'nda ilk öğretimin 8 yıla çıkartılması da öngörülmüş, bilindiği üzere engeli olmayan çocuklar 8 yıl zorunlu eğitim almaya da başlamışlardır. İlk öğretimdeki bu çocukların 4. sınıf itibariyle mesleğe yönlendirilmeleri bakımından da çalışmalar yapılmış, birçoğumuzun bildiği gibi çocuklarımızın mesleğe yönlendirilmeleri bakımından ders aldıkları da bilinmektedir. Bundan 2 yıl önce, Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden 13 ilde bulunan 15 körler okulunda verilen ders müfredatlarınızı alabilir miyiz diye yazı yazmıştım. Yazılı cevap verilmedi. Sözlü olarak yetkililer tarafından verilen bilgi normal okullarda ne veriliyorsa biz de onu veriyoruz şeklinde oldu. Peki mesleğe yönlendirme bakımından ne veriyorsunuz sorumuza ise yine aynı cevap verildi. Hayret ettim doğrusu. Ben görme engelli bir eğitim almadım. Sonradan gözlerimi kaybettim. Ama özürlü olmayan çocuklara mesleğe yönlendirme bakımından ahşap el işçiliği, ipten örgü ve dokuma işçiliği, elektrikli kapı zilleri ve elektrik bağlantıları gibi benzeri daha değişik alanlarda da el işçiliği öğretilmektedir. Bir diğer açıdan ticaret, turizm gibi küçük çapta yönlendirilmeleri bakımından eğitim de verilmektedir. Görme engelliler okullarına gittiğimde ise böyle bir eğitim yoktur. Görmüyorlar. Bunlar nasıl yapar ki? Cevabını aldım. Ancak eski körler okulu eğitimcileri çamurdan modelaj, hasır ve makrome iplerinden koltuk, salıncak, sandalye ve kitaplık gibi bazı el işleri yaparlardı. Ayrıca tiyatro ve müzik eğitimi de alırlardı. Şimdi bunların da yapılmadığı bilinmektedir. Özel Eğitim Genel Müdürlüğü ile okulların verdiği bilgileri şöyle bir karşılaştıracak olursak, tam tamına bir çelişki olduğu ortaya çıkmaktadır. Bizim ülkemizde her nedense gelişmiş ülkelere bakılır, oralarda bulunan bazı çalışmalar örnek alınır. Avrupa'da olmayan, dünyada olmayan eğitim düzeyi bizim ülkemizde nasıl olur, mümkün mü diye düşünürler. Günümüzde Muammer Ketenci, Metin Şentürk, Sema Önder gibi müzisyenler kendi ülkemiz imkanlarıyla yetişmiş birer popüler sanatçılar değiller midir? Bizim kör ve az gören, özellikle kızlarımız, büro yönetimi, sekreterlik, bilgisayar işletmenliği, çocuk gelişimi öğretmenliği, az görenler bakımından kuaförlük, yaşlı bakımı, arşivcilik gibi geniş çapta bir araştırma yapılacak olursa daha nice alanlarda eğitim almaları mümkün olacaktır. Bana göre mutlaka mümkündür. Çünkü kısa metrajlı sinevizyon filminde yer alan iş başındaki görme engelliler çok şey yapabileceklerini ifade etmiyor mu? Bizim çocuklarımızın da mutlaka üstün başarılarla eğitim almaları ve istihdam edilmeleri mümkündür. Yeter ki toplum olarak biz kucaklayıcı olalım, devlet sorunlarımıza eğilsin ve çözüm getirsin. Dördüncü ayrımın sonu, sayfa 50.